Ayrım 30.
Kolumu kaldırıp bir ağacın ardında durdum. Kolumu indirince hepsi birden ateş açmalıydılar. Tam o anda partizan Stoyan Stoyanov Bojo koşarak bana yaklaştı. Bir eliyle de pantolonunu tutuyor düşmesin diye. Orgiana dur, ateş etme. Şaştım kaldım. Niçin haykırıyordu böyle? Tanımadığımız silahlıların bize doğru yaklaştıklarını bilmiyor muydu? Bojo devam ediyordu ara sıra. Orgiana, Çavdar akşam Kirilova köyüne giderken bu sabah döneceğini söyledi ve belki de yalnız dönmem dedi. Sana anlatmamı söyledi ama sen nöbetçilere dolaşıyordun. Bojo'nun sözleriyle sanki kaynar su dökülmüştü üstüme. Ona kızmaya darılmaya bile vaktim yoktu. Bizimkilere ateş açtırabileceğimi düşündükçe diken diken oluyordu tüylerim. Dehşet içinde kalıyordum. Stoyan da karşıma dikilmiş duruyor ve üçüncü kez tekrarlıyordu. Çavdar söyledi ama ben... Biraz sonra Çavdar'la birlikte parti il komitesi sekreteri Peko Takov, BKP merkez komitesinden Nikola Georgiev, Yeşil Koli Thomas Stefano ve parti Sofya il komitesi üyelerinden Vilka Goronova kampa geldiler. Vilka bizim bölgede çalışmaya geliyordu. Vilka ile bir dakika sessizce birbirimize baktık. İkimiz de acaba inanayım mı gözlerime diyorduk içimizden. Sonra candan kucaklaşıp öpüştük. Daha 1940 yılında Sofya'dan tanışıyorduk. Pek belli etmeden ötekilerden ayrıldık. Böyle durumlarda kaçınılmaz olan bir konuşma başladı aramızda. Konuşmamız da sadece sorularla cevaplardan ibaretti. Ama bazen cevapsız kaldığı da oluyordu kimi soruların. O zaman çatılan kaşlardan sorulan arkadaşın artık hayatta olmadığı anlaşılırdı. Ertesi sabah güneş ortalığı biraz ısıttıktan sonra Peko Takov'la Nikola Georgiev'e bir danışım yaptılar. Bu danışımda parti il komitesi üyeleriyle müfrezenin yönetim kurulu hazır bulundu. Çözümlenecek iki sorun vardı. Georgi Benkovski müfrezesinin bundan sonra yapacağı işler ve bir de en yakın günlerde hem siyasal hem de yiyecek sağlanması bakımından ekonomik önemi olan askeri bir eyleme girilmesi sorunu. Oturumda müfrezenin iki kola ayrılması ve Hıdrellez günü yani 6 Mayıs'ta hep birden Lükovit'e bağlı Oreşine köyü ile Teteven ilçesinin Dobretski köyüne baskın yapılması kararlaştırıldı. Oreşine köyüne yapılacak baskını müfrezenin komiseri Thomas Stefanov, Dobretski'ye yapılacak baskını da müfrezenin komutanı Netso Garvanski yönetecekti. 3. Bölüm 6 Mayıs sabahı biz erkenden Dobretski köyünün üst tarafına gürgenlik bir yere yerleştik. Köyün kenar mahallesine kestirme 300 metre bile yoktu. Köylülerin şamataları, tavukların gıdaklamaları rahatça duyuluyordu. Bana yakın yatan Kumino köyünden Bay Goran rahatsız gibi başını kımıldatmaya başladı bir ara. Orgiana, bir şeyler duyuyor musun? Ne var dedim bakınmaya başlayarak. Hayır hayır, burnuna bir koku geliyor mu? Hayretle başımı kaldırdım. Bay Goran sesini alçaltıp gözlerini açarak kızartılmış kuzu kokusu geliyor dedi. Köyde Hıdrellez öteden beri büyük bir bayramdır. Hıdrellez günü en fakir evde bile kuzu pişirilir, kırmızı şarap içilir. Çalgılar da köy meydanında öğleden sonra başlar çalmaya. Bilmem Bay Goran aklıma getirdi diye mi yoksa köyden esen rüzgardan mı gerçekten ben de kokuyu duydum. Yutkundum. Çavdar'ın çantasında erzak namına ancak 2 kilo kadar armut kurusu kalmıştı. Onu da baskına girişeceğimiz sırada dağıtacaktık partizanlara. Saat 5'e doğru Netso saldırı sırasında hareket edecekleri biçimde gruplara ayırdı partizanları. Zlava Panego köyünden Alexander Yarov, Kunino'dan Bay Goran ve Şumneme köyünden Dragovski, Yablanitsa'dan yana muhtemelen jandarma hücum ederse onları oyalayacaklardı. Jandarmanın genel kurmayı oradaydı. İki grup Dobretski köyünün giriş yerlerini tutacaklardı. Üçüncü grup telefon tellerini kesecek, dördüncüsü belediye binasını, beşincisi postaneyi alacak vesaire vesaire. Biz Netso Garvanski ve Stoyan Vasilev Bojo ile köyün ağası meyhaneci ve tefeci Tsoli Vilchev'in evini ve meyhanesini basacaktık. Tsoli Vilchev kenti köylülerinden başka ilçenin yarısını da kendisine borçlandırmış, etkisi altına almıştı. Paraya ihtiyacı olanlara yardıma koşardı ama sonra üç deri yüzerdi sırtlarından. Fakat bizim onunla görülecek başka güzel hesaplarımız da vardı. Bir gün Dobretski köyüne iki otomobil gelmiş. İlkinden hemen elleri ceplerinde çatık suratlı birkaç adam inmiş. Otomobillerin etrafına üşüşen çocukları kovmuşlar. Belli ki bunlar herhangi bir kodamanın muhafızlarıymış. İkinci otomobilin kapısı açıldığı zaman pek genç olmayan kürk mantolu bir kadın inmiş. Arkasından da gazetelerde basılan resimlerinden herkesin tanıdığı Bulgaristan'ın başbakanı Dobri Bojilov inmiş ve hiç oyalanmadan Tsori Vulchev'lere girmişler. Böyle misafirlere Vulchev'lerin kapısı daima açıkmış. Akşamleyin otomobiller dönüp gittikten sonra Tsori, Sofya'da işler düzelene ve bombardımanlardan meydana gelen yıkıntılar temizlenene dek başbakanın karısının bir iki ay kadar onlarda kalacağını söyleyip övünmüş meyhanede. Ve o günün akşamı bu mutlu meyhaneci biraz fazla içtikten sonra şöyle demiş meyhanede olanlara. Haberiniz olsun, devlet bir partizan kellesine 50 bin leva ödül veriyor. Bizim köyden bir kimse bana bir partizan kellesi getirirse ben ona daha şuracıkta şu tezgah başında 50 bin leva sayacağım. Ayrıca devletten de alacak 50 bin. Anladınız mı? Köyün sersemlerinden biri hemen ileri atılarak, ''Yaşa var olağım, bana daha şimdi 1000 leva kapora verebilirsin. 10 güne kadar sana kelle hazır. Sen sadece tuz hazırla. Bakana gidene dek korkmasın.'' demiş. ''Tuzu düşünme sen.'' demiş Tsori iştahlı iştahlı gülerek. ''Avans yerine de çek benden şu 200'lük üzüm rakısını. Meze de benden.'' Bu köy ağası ile çifti ödül meraklısı arasında başka pazarlıkların yapılıp yapılmadığını bilen yok ama daha ertesi gece tüfeği alıp köyün kenarındaki köprünün başına gitmiş kelle avcısı. Gerçekten illegaller sık sık geçiyormuş buradan. O sıralarda bizim Çavdar da bir iş için Dobreski köyündeymiş. Tsori ile partizan avcısı arasında geçen konuşmalar ağızdan ağıza Çavdar'ın gizlendiği yatakların kulağına da varmış. Ve Çavdar bu serseriye de ağasına da iyi bir ders vermeyi düşünmüş. Ertesi akşam meyhanede köylülerden kimileri başlamışlar soruşturmaya. Partizan kellesi ne oluyor? Çifte ödülden ne zaman içeceğiz? Serseri faşist bıyıklarını büküyor ve umursamazlıklarla cevap veriyormuş. Bilmem, benimle karşılaşmaktan korkuyorlar galiba. Ama gene de karşılaşma olmuş. Çavdar daha o gece kelle avcısını köprüde beklemiş ve bir kurşuna vermiş ödülünü. Bu olaydan sonra Dobreski köyünde Tsori Vulchev'e partizan kellesi vaat etmeye kimse cesaret edememiş. Partizanların ağlardan daha güçlü, sözlerinin daha geçerli olduğu anlaşılmış. Öğrenci defterlerinden koparılmış bir parça kağıda bile yazılsa daha ağır basıyormuş. Partizanların geçtiği gördükleri zaman hükümet makamlarını bildirmemeleri için tüm köylüleri uyarıyoruz. Hainlik edenler, bizim istihbarat Tsori'lerin evinin bir silah deposu haline getirildiğini bildirmişti. Dobri Bojilov'un emriyle bu eve bir mitralyöz, bir sandık el bombası, 12 karabina, bir sandık dolusu mermi, tabanca vesaire getirilmiş. Bütün bunlardan başka başbakanın karısını da rehine alarak alacaktık. O zaman memleketin o hain siyasi lideri ile daha başka türlü konuşabilecektik. Muhafız grupları yerlerini aldıktan sonra biz köye akın ettik. Herkes kendi görevini yapmaya acele ediyordu. Netsov ve Stoyan'la biz de geri kalmadık. Tsori'nin meyhanesi insan doluydu. Kendisi tezgahın ardında durmuş, çıraklarının işini kontrol ediyordu. Sigara dumanından göz gözü görmeyen bu meyhaneye girdiğimiz zaman Tsori'nin bize arkası dönüktü. İlk anda kulak asan olmamıştı bize ama Netsov gür sesiyle ''Eller yukarı!'' diye haykırınca birden donup kaldılar. Tsori suratını ekşiterek dönüp baktı. Ona bu kötü şakayı yapanı görmek istiyordu. Fakat tabanca namlusunun kendisine çevrildiğini görünce korkudan fal taşı gibi açıldı gözleri. Ağır ağır kollarını kaldırdı. Başladı titremeye. Derin bir sessizlik çökmüştü meyhaneye. Fakat Tsori birden bir çığlık kopardı. ''Amanın komşular canıma kıyacaklar, öldürecekler beni.'' Bu köy ağası evinde bulunan silahları da birinden eksik olmayan tabancasında unutmuştu. Aslında kendisinin ateş etmesi gerekeceğini de hiçbir zaman düşünmüş değildi. O ancak eli kolu bağlı olanlara ateş edebilirdi. Netso meyhanede olanlara telaş etmemelerini, onlara bir fenalık gelmeyeceğini söyledi. Silah araması yaptıktan sonra serbest bıraktık onları ve Tsori'yi önümüze katarak evine girdik. Başbakan Dobri Bojilov'un karısı bu sabah başka bir yere gitmiş. Biz tüh yazık görevimizi tam olarak yerine getiremeyeceğiz diyerek biraz üzüldük, araştırmaya başladık. Odaların birinde 12 tüfek, mermi ve el bombaları bulduk. Tsori'nin veresiye defterleri, köylülerin imzaladıkları borç senetleri ve pek çok alacak ilanları da vardı bu odada. Hepsini toplayıp köylülerin önünde yaktık ve Tsori'ye olan tüm borçlarının yok edildiğini bildirdik. Sonra tekrar devam ettik evde araştırmaya. Mitralyozu arıyorduk ama bulamıyorduk. Bir saatten fazla aradık. Mahzenden tavana kadar bütün evi alt üst ettik. Mitralyozu bulamadık. En sonra Tussoli'nin kalem odasına, kasalarını kırdığımız odasına girdik ve ciddi bir sorguya çektik orada onu. Tussoli evinde mitralyöz olmadığına yemin ediyordu. Belki de doğruyu söylüyordu ama o arada biz Bojo ile dolabın çekmecelerini bir kez daha yoklarken en alt raftan doktor çantasına benzeyen bir çanta çıkardık. Kilitliydi ve gayet ağırdı. Sanki kurşun doluydu içi. ''Ne var bunun içinde?'' diye sordu Bojo çantayı masa üzerine koyarak. ''Bu diyerek ağırlığına göre umulmadık bir çeviklikle çantaya doğru atıldı Tussoli. Bağrına basıp duvara doğru çekiyor, yalvarış, korku ve nefret dolu gözlerle bize bakıyordu. ''Ver çantayı'' dedi Netso ama elinden kurtarana dek hayli uğraşması gerekti Bojo'nun. Çanta elinden alınınca Tussoli birden gevşedi, bıraktı kendini yere ve ince bir sesle başladı ağlamaya. ''Anam, anacığım, ne oluyor buna?'' diye üçümüz de bakıştık. ''Neye ağlıyor? Kimse dokunmadı ona.'' Stoyan çantayı açmaya çalıştı ama anahtarsız olmuyordu. Bir iki defa anahtarı istedik ama boşuna. Tussoli, ''Anam, anacığım!'' diyor, başka bir şey demiyordu. Çantanın mitralyöz mermileriyle dolu olduğunu tahmin eden Netso kızdı ve sonunda ''Ogiana, kes şunu bıçakla!'' dedi. Bu güzel meşin çantaya kıyamıyordum ziyan etmeye ama yoktu başka çare. Dizlerimin arasına alıp bıçakla yardım ortasından, bıçak sert bir şeye dokununca mermiyle dolu olduğu kanısı kuvvetlendi bizde. Bıçakla biraz daha açtım, kaldırıp silkeledim çantayı. Önce bir, sonra bir, daha sonra bir. Beşi bir yerde ağır ağır altın paralar döküldü yere. Tüm köyün alın teri emeği kilitlenmişti çantaya. Saydık, beşi birliklerden, mahmudiyelerden, liralardan başka 50 Napolyon vardı. O anda Tussoli yine kendine geldi. Bir deli gibi atıldı üzerimize. Çantayı almaya çalıştı elimizden. Fakat Netso'nun o güçlü, sağlam partizan kollarıyla başa çıkabilir miydi hiç domuz gibi besili köy ağası? Kuşkusuz altınlara sevindik ama bize her şeyden önce mitralyöz gerekliydi. Meşin çantayı sırt çantama tıktım. Tussoli'yi avluya indirdim. Orada onu iki yeni partizana teslim edip döndüm tekrar evde araştırma yapmaya. 5 dakika bile geçmemişti, arka arkaya silah sesleri geldi dışarıdan. Üçümüz de koşarak avluya indik. Kendisine Tussoli'yi teslim ettiğim iki partizan sıkıla sıkıla adım atarak ve bahçeyi göstererek ''O tarafa kaçtı!'' dediler. ''Kim?'' diye bağırdı Netso. ''Tussoli, arkasından ateş ettik ama yan yana gidiyordu ve...'' ''Ne yaparsın, henüz savaş tecrübeleri yoktu çocukların, askerlik de etmemişlerdi.'' Netso azarladı onları, mitralyözden de umudu kesmiştik artık. Çünkü ya bu evde mitralyöz yoktu yahut da bulunamaz bir yere saklanmıştı. Meyhanenin mutfağına girdik, orada ne kadar ekmek varsa hepsini topladık. Hıdrellez için kızartılmış 2 kuzuyu da aldık. Bizim genç partizanlar ne de olsa yaralayabilmişlerdi Tussoli'yi ama herif can acısıyla bu kez kaçmış, paçayı kurtarabilmişti. Ama nereye kaçsa onun kaderi belliydi artık ve 9 Eylül halk zaferinin gelmesiyle buldu belasını. Bu arada köye giden gruplar işlerini başarıyla bitirmişlerdi. Düzenlenen köy toplantısında politkomiser Hristo Ganovski halkı faşizme karşı silahlı ayaklanmaya çağıran ateşli bir konuşma yaptı. Orada Netka Lakova ile kardeşi Pavel bize katıldılar. 4 kişilik Lakov ailesinin 3'ü artık dağlara çıkmıştı. Anaları Tsankanin'e bundan sonra defalarca polise çağrılmış, korkutulmuş, dövülmüş, hırpalanmış ama bu ihtiyar mert nine sıkmış dişlerini, dayanmış, erişebilmiş parlak zafer gününe ve evlatlarının 3'ünü de sağ salim karşılamıştı ki partizan analarından pek çoğuna nasip olmayan bir mutluluktu bu. Çekilmek için komutan tüm grupların köyün merkezine toplanmaları emrini verdiği zaman karanlık basmıştı artık. Az sonra sıra halinde devrimci marşlara ayak uydurarak köyden çekildik. Yeni partizanların çoğu Tussoli Vilchev'den ve belediyeden alınan yepyeni tüfeklerin dipçiklerini sıvazlıyorlardı sevine sevine. Kızartılmış kuzu etleri ve ekmekle dolu sırt çantaları da ağır gelmiyordu kimseye. Böyle bir yükten kaçacak partizan yoktu. Bunlar bize halkın gönülden hediyesiydi. Az sonra Yablanitsa şosesine çıktık ve biraz yana saparak dinlenmek için oturduk. Hızlı yürümekten yorulmuştuk biraz. Muhafız gruplarımızdan sadece Yorov'un grubu gelmemişti. Bu grup Ratista denilen mahallede yer almış, bizi arkadan Yablanitsa tarafından koruyordu. 500 metrelik bir yol vardı aramızda. 10 dakika kadar geçer geçmez şosede iki kamyonla bir otomobilin farları ışıldadı. O anda Yarov'un grubu başladı ateş etmeye. Kamyonlar ve otomobil durmuş, polisler hemen yamaca doğru saldırıya geçmişler. Fakat Yarov gayet iyi nişan alarak polislerden birkaçını yere sermiş. Ötekiler de korku ve şaşkınlık içinde geri çekilmeye başlamışlardı. Netso derhal Yarov'un grubuyla bağlantıya girmemizi emretti. Çavdar onları bulup getirmeye gitti. Fakat grup artık oradan çekilmişti ve uzun süre bağlantıya girememiştik Yarov'un grubuyla. Çekilirken Bay Goran arkadaşlarından ayrılmış, kaybolmuş ve sonra da polisler tarafından yakalanmış ve bir hayli gaddarca işkenceden sonra müfrezi hakkında kendisinden hiçbir bilgi alamayınca iki arkadaşla birlikte kurşuna dizmişler. Çekilme sırasında Yarov, yaralanan Dragovski'ye yardım ederken Bay Goran'ın ne zaman ve nerede kaybolduğunu görememiş. Oreşene köyüne baskın yapan müfrezenin öteki kısmıyla buluştuğumuz zaman gece yarısı yaklaşıyordu. Orada arkadaşlar örgütlü bir direnme ile karşılaşmışlar ve ev ev köyü düşmandan arındırmaları gerekmiş. Bir jandarma çavuşu tutsak etmişler. Köylüler bu çavuşun çok zalim bir cellat olduğunu söylemişler. Partizan mahkemesi böyle hallerde çabuk kesin karar verir. Bir kurşunla bu celladın zulümlerine son vermişler. Müfresenin öbür çetesinden arkadaşlardan ayrılalı 24 saat bile geçmemişti. Ama buluşuverince sanki bir yıl görüşmememiz gibiydi. Ve her birimiz telaşla daha yakın arkadaşlarımızı bulup görmeye çalışıyor, sağ salim herkesin dönüp dönmediğini, baskın sırasında ölen yaralanan olup olmadığını soruşturuyorduk. Fakat fazla görüşüp konuşmaya vakit bırakmadı komutanlık. Uzun ve güç bir yol bekliyordu bizi. Sıra halinde Glojan Balkanı'na doğru yollandık. Bu gece durup dinlenmeden 30 kilometreden fazla yol geçmemiz, baskın yaptığımız köylerin bölgesinden eski partizan karargahımızdan uzaklaşmamız gerekiyordu. Gerçekten de daha ertesi sabah kalabalık jandarma ve polis birlikleri Dobreski köyü etrafındaki ormanlara hücum etmişlerdi. Temizleme hareketi bütün gün devam etmiş ve çevre köylerdeki halk bütün gün mitralyöz, makinalı tüfek ve başka silah sesleri dinlemişler. Eski karargahımızı keşfeden polisin ele geçirdiği biricik ganimet delik bir konserve kutusuydu. Ivanço bunu öğrenince elini alnına vurarak "Tuh yazıklar olsun nasıl da bıraktım onlara kutuyu" dedi. Tabii çabuk geçti Ivanço'nun üzülmesi. Jandarmalar için büyük bir kazanç değildi bu. Sabahleyin erken erken Topilişte'ye vardık. Orada bizi eski ve sadık yataklarımızdan Nikola Vraçev'de de güzel kızartılmış içleri doldurmuş iki semiz kuzu ile karşıladı. Kuzu yiyip yemediğimizi nereden bileyim? Dün hıdrellezdi. Hıdrellez kuzusu yemeye herkesin hakkı vardır diyordu. 4. Bölüm. Glojan Balkanı'nın çok sayıdaki alanlarından birine serilen çadır bezinin üzerine sarı liralar, mahmudiyeler döküldü. Oraya toplanan partizanlar bu altın paralara merakla bakıyorlardı. Aralarından biri eğildi. 5 tane lira aldı eline ve başladı tıngırdatmaya. "Çocuklar sizin değeriniz işte bu kadar. Bir partizan kellesi 5 lira" dedi. O sıralarda bir sarı lira 10 bin levaya sayılıyordu. "Bak sen, bu Tussoli Vilcev tüm müfrezeyi kurmayı ile beraber kasasında tutuyormuş yahu." "Tutuyormuş ama dün bir göz kararıyla bu altınları ne kadar edeceğini hesaplamış ve "Kardeşler, biz bu altınlarla yıl sonuna kadar hep kuzu kızartması yesek gene yeter." Kuzu kızartması yemedik ama 11. ayaklanma bölgesinden partizanların yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yaradı bu altınlar. Lisets denilen yerde 3 gün kaldık. Oradan Çernivit köyünün üst tarafında Ostra Mogila'ya geçtik. Burada da birkaç gün kaldık. Jandarmanın ablukayı kaldırmasını, Dobreski ve Oreşene'ye baskın yapanları izlemekten vazgeçmesini bekledik. Bundan sonra kurmay yeniden Glojan Balkanı'nda Lisets'e dönmeyi kararlaştırdı. Karargah için orası en uygun yerdi. Çünkü etrafı büyük bir ormanlıktı ve üstelik bizim eski yatak yuvamız Topilişte de buralara yakın bir yerdeydi. Müfrezenin bir hali büyümesine rağmen seferberlik devam ediyordu ve birkaç hafta sonra 3 çeteye bölünmezden önce müfreze 130 kişilik olacaktı. Lisets'e gelir gelmez müfreze iş gruplarına bölündü. Bu iş gruplarından biri uzun bir gece yolculuğu yaptı. Partizanlar sabahleyin dolu çantalarla döndü. Tuğla getirmişlerdi sırt çantalarıyla ve hemen fırın inşasına başlandı. Çünkü her gün yüzden fazla insana ekmek pişirmek gerekiyordu. Başka bir grup birkaç kez un, fasulye, mercimek ve başka yiyecekler alıp getirmeye gitti. Bu yiyecekleri yataklarımız temin ediyordu bize. Üçüncü grup su taşıyor, dördüncüsü kamp kuruyordu. Müfreze de her geçen gün büyüyordu. Yeni yeni partizanlar geliyordu her akşam. Çoğu da silahsız geliyordu. Bu durum karşısında müfreze komutanı Nesto Garvanski, kurmay başkanı Vasil Simenov Çavdar ve kurmay üyesi Ogyana'yı toplantıya çağırdı ve burada şu karar alındı. Müfreze komutanı bir grup partizanla Vratsa ilçesinin Krilova köyüne bir baskın yapıp karakoldan silahları alacak. Kurmay başkanı karargahta partizanların yanında kalıp müfreze komutanına vekalet edecek. Ogyana, Dobrev karargahından yeni partizanları Grojan Balkanı'nda Lisets'e götürecek. Daha o gece her birimiz görevini yerine getirmeye gitti. Lisets'e, Dimitrine, Petrova, Sonya'yı da götürdüm. Sonya, Bursan Savaşı'ndan sonra az sayıda sağ kalanlardan biriydi. İri, daima neşeli, 17 yaşlarında bir kızdı Sonya. En zor günlerde bile neşesi kaçmaz, karamsarlığa kapılmazdı. Bursan Savaşı gayet ağır koşullarda geçmişti. O akşam çemberi yarmaya girişmiş. Bir mitralyöz ateşine tutulan Sonya, yarı ölü bir halde yere serilmiş. Kendine geldiği zaman artık ele geçmiş. Yaralarının öldürücü olmadığını gören jandarma şefleri, şimdilik onu sağ bırakıp sonra kendisinden partizanların kuvvetlerini, sığındıkları yerleri ve daha birçok şeyleri öğrenebileceklerini düşünmüşler. Genç masum kimseler kolay aldanırlar diyerek bu genç kızın da işlerine yarayacağını sanmışlar. Bir can kurtaran arabasıyla acele Lukovit kasabasına götürmüşler kızı. O sıralarda Sofya'dan Aleksandr Hastanesi buraya taşınmış, liseye yerleştirilmişti. Sonya burada namuslu ilerici doktorların eline düşmüş. Doktorlar polis tarafından gelebilecek türlü riskleri göze alarak zor ve tehlikeli bir oyuna girişmişler. Sonya'yı hem tedavi ediyorlar, yaralarını iyileştiriyorlar, hem de taburcu edip polise teslim etme tehlikesi yaklaşınca durumunu yeniden ağırlaştırıyorlarmış. Doktorların kasabada ne parti örgütüyle ne de partizan müfrezesiyle bağlantıları varmış ve bu genç kahraman kızı kurtarmak için tek çare olarak bu yola başvurmuşlar. Polis kendilerini birkaç defa tehdit etmiş fakat onlar bu haliyle de verebilir ama sağlığı hakkında bir sorumluluk taşıyamayız diyorlarmış. Oysa polise ele geçirilemeyen 11. Eylem bölgesinde partizanların nerelerde gizlendiklerini öğrenebilmesi için Sonya sağ lazım, iyileşmiş olarak lazım. Bir gün Lukovit Kaymakamlığı polis şefi beraberinde iki sivil polis de hastaneye gelmiş. Üçü de beyaz doktor önlükleriyle hastayı ziyaret etmişler. Laf arasında ufak tefek önemsiz şeyler sormuşlar Sonya'ya. Kızı aldatıp bir ipucu elde etmeye çalışıyorlarmış. Sonra buna dayanıp her şeyi söyleteceklermiş. Fakat bizim Sonya tek bir söz söylememiş. Hatta adını, yaşını sordukları zaman bile cevap vermemiş. Ne sorulsa hatırlamıyorum. Ayılıp gözlerimi açtığım zaman burada, bu odada buldum kendimi. Bundan öncesini bilmiyorum, diyormuş.